Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi Cenab-ı Hakk'ın selamı ile selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bugün eğitim dünyasının en önemli meselelerinden birini eğitim dünyası programında konuşuyor olacağız. Bildiğiniz gibi çocuklarımızı sınavlara hazırlıyoruz. Çocuklarımızı yalnızca sınavlara mı hazırlıyoruz? Yoksa henüz cevabı bulunmamış sorularla karşılaşacakları bir geleceğe mi hazırlıyoruz? Bir öğrenciye yıllarca hazır bilgileri veriyoruz. Belki formülleri öğretiyoruz. Tarihleri ezberletiyoruz. Tanımları tekrar ettiriyoruz. Ve soruların buna göre de doğru cevaplarını bulmasını istiyoruz. Buna göre de notlandırma yapıyoruz. Peki o öğrenci hayatın karşısına çıkardığı ve kitabın sonunda cevabı bulunmayan bir problemle karşılaştığında ne yapacak? Bence asıl soru bu değil mi? Çünkü hayat çoğu zaman 4 seçenekli bir test değildir. Hayatta bazen seçenekler verilmez. Bazen soruyu kişinin kendisinin bulması gerekir. Bazen problemi doğru tanımlamak, çözümü bulmaktan daha değerlidir. Bazen de bulunan ilk çözüm işe yaramaz. Yeniden düşünmek, yeniden denemek, yeniden üretmek gerekir. Bu nedenle bugün eğitimde bir kavram değişikliğine ihtiyacımız var belki. Bugün meseleyi yalnızca farklı fikirler bulmak biçiminde ele almayı da düşünmüyorum. Konuşmam boyunca daha kapsamlı, daha eylem odaklı ve daha güçlü bir ifade kullanarak devam ettirmek istiyorum. Ve diyorum ki eğitimde düşünmek çok önemlidir. Ancak düşüncenin bir ürüne, çözüme, davranışa ve toplumsal faydaya dönüşmesi gerekir. Buna da inovatif düşünme ile birlikte üretim diyorum. Düşünmek ve konuşmak elbette kıymetli. Ancak düşündüğümüz ve ifade ettiğimiz şey ürüne dönüştüğünde, çözüme dönüştüğünde, davranışa ve toplumsal faydaya dönüştüğünde hepimizin faydasındadır. Bundan dolayıdır ki fikirler tabii ki kıymetli. Fakat uygulanmayan fikir sadece iyi bir niyetten ibarettir. İnovatif düşünme ve üretim, bir ihtiyacı fark etmek, doğru soruyu sormak, farklı ihtimaller geliştirmek, ilk örneği oluşturmak, denemek, yanılmak, geri bildirim almak ama iyileştirmek ve nihayetinde insanlara fayda sağlayan bir değer ortaya koymaktır. Burada inovasyon dediğimiz şey yalnızca yeni bir teknolojik cihazı geliştirmek de değildir. Örneğin bir öğretmenin öğrencilerin konuyu daha iyi anlaması için ders anlatma yöntemini değiştirmesi de bir inovasyondur. Bir öğrencinin okulundaki gıda israfını fark ederek çözüm getirmesi veya geliştirmesi de inovasyondur. Bir rehber öğretmenin akran zorbalığını azaltacak ve akran nezaketini artıracak yeni bir iletişim modeli oluşturması da inovasyondur. Bir okul yöneticisinin öğretmenlerin fikirlerini daha etkili biçimde karar süreçlerine dahil etmesi de inovasyondur. Bir çocuğun yaşlıların günlük hayatta karşılaştıkları bir sorunu gözlemleyerek basit ama kullanışlı bir ürün tasarlaması da inovasyondur. Dolayısıyla inovasyon yalnızca laboratuvarların, teknoloji şirketlerinin veya mühendislerin işi olmadığını ifade etmek istiyorum. İnovasyon, insanın yaşadığı dünyaya dikkatle bakması ve bunu daha iyi nasıl yapabiliriz diye sormasıdır. İşte bugün Eğitim Dünyası programında şu soruların cevaplarını birlikte arayacağız. Çocuklarda inovatif düşünme ve üretim becerileri nasıl geliştirilir? Okullarımız bu becerileri destekliyor mu, yoksa farkında olmadan sınırlandırıyor mu? Sınav başarısı ile inovatif düşünme arasında gerçekten bir çatışma var mı? Türkiye 100 yılı marif modeli bu becerilere içerik ve yöntem bakımından alan açıyor mu? Öğretmen sınıfta nasıl bir ortam oluşturmalıdır? hareket, oyun, sanat, bilim, teknoloji ve sosyal sorumluluk inovatif üretimle nasıl ilişkilidir? Öğrencinin hata yapmasına izin vermeden üretmesini beklemek mümkün müdür? Bilgiyi üreten çocuklardan bilgi ve değer üreten bir nesle nasıl geçebiliriz? Bilgiyi tüketen çocuklardan bilgi ve değer üreten bir nesle nasıl geçebiliriz? Değerli dinleyenlerimiz, önce önemli bir yanlış anlamayı ortadan kaldırmak gerekir. İnovatif düşünme, yalnızca bazı özel insanların sahip olduğu, doğuştan gelen bir yetenek değildir. Bazı insanlar daha meraklı olabilir, bazı öğrenciler daha rahat risk alabilir, bazılar fikirlerini daha kolay ifade edebilir. Ancak inovatif düşünme ve üretim, uygun ortamlar ve doğru eğitim uygulamalarıyla geliştirilebilen bir kapasitedir. OECD PISA 2022 kapsamında bu kapasiteyi yalnızca sıra dışı fikir bulmak biçiminde değerlendirmedi. Öğrencinin farklı ve özgün fikirler üretmesini, bu fikirleri değerlendirmesini ve daha iyi hale getirmesini aynı sürecin parçaları olarak ele aldı. Yazılı ifade, görsel ifade, sosyal problem çözme ve bilimsel problem çözme alanlarında açık uçlu görevler kullanıldı. Buradaki üç aşamaya kesinlikle dikkat etmek gerekiyor. Fikir üretmek, fikri değerlendirmek, fikri iyileştirmek. Demek ki her farklı fikir başarılı bir inovasyon değildir. İnovasyonun içinde özgünlük kadar işlevsellik de vardır. Bir çözüm yeni olabilir, ancak çözüm ihtiyacı karşılamıyorsa anlamlı değildir. Bir öğrenci çok farklı proje hazırlayabilir, fakat proje gerçek bir probleme dokunmuyorsa, sürdürebilir değilse veya uygulanabilir bir yön taşımıyorsa henüz olgunlaşmamıştır. Bu nedenle öğrencilerimize yalnızca farklı düşün demek yetmez. Şunları da öğretmeliyiz. Fikrinin hangi probleme çözüm olduğunu açıkla. Bu çözümden kimler yararlanacak? Fikrinin güçlü tarafları nelerdir? Hangi yönleri henüz yeterli değildir? İlk denemede ne öğrendin? Geri bildirimlerden sonra neyi değiştirdin? Bu çözümün insan, toplum ve çevre üzerindeki etkileri nelerdir? İşte bu sorular, düşünceyi ürüne, ürünü de değere dönüştürecek sorular. İnovatif düşünme, sınırsız hayal kurmak da değildir. Hayal ile gerçek arasında bir köprü kurmaktır. Bir tarafında merak ve hayal vardır, diğer tarafında bilgi, disiplin, emek ve sorumluluk bulunur. İnovatif bir ürünün arkasında yalnızca ilham yoktur. Araştırma vardır, sabır vardır, başarısız denemeler vardır, eleştiri vardır, yeniden başlama cesareti vardır. Bu nedenle çocuklarımıza sadece çok zekisin demek yerine şunu söyleyebiliriz. Probleme farklı yönlerden bakman çok değerli. İlk denemede olmamasına rağmen devam etmen çok kıymetli. Arkadaşının fikrini dinleyip kendi çözümünü geliştirmen çok çok önemli. Ürününü geri bildirimle iyileştirmiş olman büyük bir kazanım gibi ifadeler söyleyerek geri bildirimde bulunmak gerekiyor. Çünkü çocuk hangi davranışın takdir edildiğini görürse o davranışı geliştirmeye başlar. Sadece doğru cevabı takdir edersek öğrenci doğru cevabı arar. Sadece yüksek puanı takdir edersek öğrenci puanı önemser. Ama soru sormayı, denemeyi, araştırmayı, işbirliğini ve iyileştirmeyi de görünür hale getirirsek öğrenci üretme kültürü geliştirir. İnovasyon zekanın gösterisi değil, insanın bir probleme karşı sorumluluk üstlenmesidir. Bir çocuk çevresindeki bir sorunu görüyorsa, bundan rahatsızlık duyuyorsa ve çözüm için harekete geçiyorsa, inovatif düşünmenin ilk adımını atmış demektir. Çünkü her gerçek inovasyon bir cümleyle başlar. Burada çözülmesi gereken bir mesele var diyerek başlayan bir cümledir işte bu. Bugün bilgiye ulaşmak, insanlık tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar kolaylaştı. Bir öğrenci birkaç saniye içinde tarihi bir olay hakkında bilgiye ulaşabiliyor, bir matematik probleminin çözümünü görebiliyor, bir metni başka bir dile çevirebiliyor, bir sunum hazırlayabiliyor, bir görsel oluşturabiliyor, bir bilgisayar kodu yazdırabiliyor. Yapay zeka sistemleri daha önce saatler süren bazı işleri saniyeler içinde gerçekleştirebiliyor. Bu gelişme karşısında eğitimin rolünü gerçekten yeniden düşünmek zorundayız. Çünkü bilginin kolay ulaşılır hale geldiği bir çağda okulun görevi yalnızca bilgiyi aktarmak olmamalıdır. Okulun yeni görevi bilginin doğruluğunu sorgulatmak, bilgiler arasında ilişki kurdurmak, bilgiyi ahlaki bir sorumlulukla kullandırmak, öğrencinin gerçek bir problemi tanımasını sağlamak ve bilgiyi faydalı bir ürüne dönüştürmesine rehberlik etmektir. Yapay zeka bir öğrenciye yüzlerce fikir sunabilir. Fakat hangi fikrin insan için faydalı olduğuna kim karar verecek? Hangi çözümün adil olduğunu kim değerlendirecek? Bir teknolojinin topluma, çevreye ve insan ilişkilerine etkisini kim sorgulayacak? İşte burada insanın vicdanı, değerleri, muhakemesi ve sorumluluğu devreye giriyor gerçekten. Bundan dolayıdır ki geleceğin eğitimi sadece teknolojiyi kullanan öğrenciler değil, teknolojiyi yöneten, sorgulayan ve insanlığın faydasına kullanan öğrenciler yetiştirmelidir. UNESCO'da değişen iş ve yaşam koşulları karşısında sadece teknik bilgi edinmenin yeterli olmadığını, öğrenmeyi öğrenme, eleştirel düşünme, işbirliği ve problem çözme gibi farklı alanlara taşınabilen becerilerin önem kazandığını vurguluyor. Aynı zamanda inovasyonun herkes için erişilebilir olması ve eşitsizlikleri büyütmek yerine azaltması gerektiğine dikkat çekiyor. İşte bu noktada öğrencilerimize 4 önemli yeterlilik kazandırmak gerektiğini ifade etmek istiyorum. Birinci yeterlilik, doğru problemi bulmak. Yapay zekaya yanlış soruyu sorarsanız çok düzenli, çok etkileyici fakat yanlış bir cevap alabilirsiniz. Bu nedenle geleceğin en önemli becerilerinden biri sadece cevap vermek değil, doğru soruyu sorabilmektir. İkincisi, bilgiyi doğrulamak. Her bilgi doğru değildir. Her görüntü gerçeği yansıtmayabilir. Her etkileyici cümle bilimsel bir temele dayanmayabilir. Öğrenci kaynak karşılaştırmayı, veri istemeyi ve bilginin güvenilirliğini değerlendirmeyi kesinlikle öğrenmelidir. Üçüncüsü, insan merkezli düşünmek. Bir çözüm teknik olarak mümkün olabilir. Fakat insani açıdan doğru olmayabilir. Bir uygulama hızlı olabilir. Fakat özel hayatın gizliliğini ihlal edebilir. Bir üretim yöntemi ekonomik olabilir. Fakat çevreye zarar verebilir. Bu nedenle inovatif düşünme mutlaka değerler eğitimiyle birleşmiş olmalıdır. Dördüncüsü, üretmek. Öğrenci, yapay zekadan aldığı cevabı kopyalayan kişi olmamalıdır. O cevabı analiz eden, eleştiren, geliştiren, kendi bağlamına uyarlayan ve yeni bir değer ortaya koyan kişi olmalıdır. Yapay zeka çağında en büyük tehlike, teknolojinin çok güçlü olması değildir. En büyük tehlike, insanın düşünme ve üretme sorumluluğunu teknolojiye teslim etmesidir. İşte bizim çocuklarımız teknolojinin karşısında pasif tüketiciler olarak kalmamalıdır. Teknolojiyi kullanan, yönlendiren, tasarlayan ve gerektiğinde sınırlandıran insanlar olmalıdır. Bir başka ifadeyle eğitim, öğrenciyi sadece geleceğin mesleklerini hazırlamamalıdır. Öğrenciyi geleceğin meselelerine hazırlamalıdır. Şimdi biraz daha cesur, farklı bir soruyu sormak istiyorum. Çocuklar okula başlamadan önce hatırlayalım çok soru sorarlar. Bu neden böyle? Gökyüzü neden mavi? Kuşlar yollarını nasıl buluyor? Bir şey neden batıyor da diğeri yüzüyor? Dünya dönüyorsa biz neden düşmüyoruz? Bu oyuncak başka nasıl çalışabilir? Küçük bir çocuk için dünya keşfedilmeye bekleyen büyük bir laboratuvardır. Fakat bazı öğrenciler sınıf seviyeleri ilerledikçe daha az soru sormaya başlar. Çünkü zaman içinde şunu öğrenebilirler. Önemli olan benim sorum değil, öğretmenin sorusudur. Önemli olan benim çözümüm değil, kitaptaki çözümdür. Önemli olan nasıl düşündüğüm değil, doğru seçeneği işaretleyip işaretlemediğimdir. Önemli olan denemek değil, hata yapmamaktır. İşte inovatif düşünmenin önündeki en önemli engellerden biri budur. Hata korkusu. Bir sınıfta öğrenci yanlış cevap verdiğinde arkadaşları gülüyorsa, öğrenci bir sonraki defa elini kesinlikle kaldırmaz. Öğretmen farklı bir fikri hemen reddediyorsa, öğrenci yeni bir ihtimal söylemek istemez. Her sorunun tek bir doğru cevabı olduğu düşüncesi bütün derslere hakimse, öğrenci alternatif geliştirme becerisini kullanamaz. Elbette matematikte 2 kere 2'nin sonucu 4'tür. Bilimsel gerçeklerin, tarihi kanıtların ve dil bilgisi kurallarının belirli doğruları vardır. İnovatif düşünme, gerçeği keyfi hale getirmek değildir. Mesele, doğru bilgiyi öğrendikten sonra şu soruları sorabilmektir. Bu bilgiyi nerede kullanabiliriz? Başka hangi problemle ilişkilendirebiliriz? Bu yöntem işe yaramazsa hangi alternatifi deneyebiliriz? Bu bilgiden yeni bir ürün nasıl çıkarabiliriz? Mevcut çözümün daha adil, daha ekonomik ve daha çevreci bir biçimi mümkün müdür? İkinci büyük engel, aşırı sonuç odaklılıktır. İşte ikinci büyük engel olan aşırı sonuç odaklılık da çocuklarımızın önüne büyük bir ket vuruyor. Öğrencinin yalnızca ortaya çıkardığı son ürüne bakıyoruz. Oysa inovatif üretimde süreç en az sonuç kadar önemlidir. Öğrenci problemi nasıl tanımladı? Hangi kaynakları araştırdı? Kaç alternatif geliştirdi? Kiminle işbirliği yaptı? Hangi denemeleri başarısız oldu? Başarısız denemelerden ne öğrendi? Geri bildirimden sonra neyi değiştirdi? Bütün bunları değerlendirmiyorsak inovatif üretimi değil, sadece vitrindeki son ürünü değerlendirmiş oluruz. Üçüncü engel zaman baskısıdır. Konuları yetiştirmeliyiz, müfredatı tamamlamalıyız ve sınav yaklaşıyor stresi altında kalan kıymetli öğretmenlerimiz. Bu kaygılar tabii ki anlaşılabilir. Ancak sadece konuyu yetiştirip öğrenci yetiştiremezsek eğitim amacına ulaşmış olur mu? Belki kitabın bütün ünitelerini tamamlarız. Fakat öğrenci merak etmeyi, düşünmeyi ve üretmeyi asla öğrenemez. Burada sınav başarısıyla inovatif düşünmeyi birbirinin rakibi gibi görmek de doğru değildir. Nitekim OECD'nin sonuçları akademik başarı ile inovatif düşünme kapasitesine ilişkili olduğunu, ancak yüksek düzeyde inovatif düşünmenin yalnızca en yüksek matematik başarısına sahip öğrencilere özgü olmadığını gösteriyor. Güçlü temel bilgi tabii ki önemlidir. Fakat tek başına yeterli değildir. Onun için bilgi, düşünme, uygulama ve değer bir araya geldiğinde bunların toplamı ancak nitelikli bir üretimi ortaya koyar. Dördüncü engel, herkesi aynı biçimde düşündürmeye çalışmaktır. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, kesinlikle her öğrenci aynı şekilde öğrenmez. Bazı öğrenciler yazarak düşünür, bazıları konuşarak, bazıları çizerek, bazıları hareket ederek, bazıları bir makete dokunduğunda kavramı daha iyi anlayacaktır. İşte bazıları bir problemle grupla çalışırken daha güçlü çözümler geliştirecektir. Bazıları önce yalnız kalmaya ve düşüncelerini düzenlemeye ihtiyaç duyacaktır. Adalet herkese aynı şeyi vermek değildir. Her öğrencinin gelişebilmesi için ihtiyaç duyduğu öğrenme imkanına ulaşabilmesini sağlamaktır. Bu nedenle inovatif düşünme ve üretim sadece okulun en yüksek puanlı birkaç öğrencisinin görevi olamaz. Kulüplere, laboratuvarlara, sanat çalışmalarına ve proje üretme fırsatlarına yalnızca belirli öğrenciler erişiyorsa gerçek bir inovasyon kültüründen söz edemeyiz. Her öğrenci bir ihtiyacı fark edebilir, bir fikir geliştirebilir, bir ürün ortaya koyabilir, bir ekibin parçası olabilir ve kendi güçlü yönüyle üretime katkı sağlayabilir. İşte bütün bu anlattıklarım çerçevesinde 2 yıldır uygulamakta olduğumuz Türkiye 100 yılı marif modeli, çocuklarımızın inovatif düşünme becerisini destekliyor mu sorusunu sormadan edemiyorum. Ve bu sorunun cevabı da evet, içerik ve beceri mimarisi bakımından güçlü biçimde desteklediğini biliyorum. Türkiye 100 yılı marif modeli öğrencilerimizi bu yönde güçlü bir şekilde destekliyor. Fakat başarı uygulama şartlarına bağlıdır. Bir bütünlük içinde baktığımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Türkiye 100 yılı marif modeli, ezberden uygulamaya, bilgiden beceriye, beceriden eyleme ve ürüne geçiş için önemli bir içerik zemini sunuyor. Birinci güçlü yön, hedeflenen öğrenci profilidir. Model, yetkin ve erdemli insan profilinde öğrencinin meraklı, sorgulayıcı, üretken, eleştirel düşünebilen, analitik, esnek, işbirliğine açık ve problem çözebilen bir kişi olarak yetişmesini önemsiyor. Yani programın ideal öğrencisi, öğretmenin söylediğini eksiksiz tekrarlayan basit bir öğrenci veya pasif bir öğrenci değildir. Bilgiye ulaşan, bilgiyi tartan, anlamlandıran, başkalarıyla birlikte çalışan ve çözüm geliştiren aktif bir öğrencidir. Türkiye 100 yılı Marif Öğretim Programı'na göre öğrenciden beklenen profil budur. İkinci güçlü yön, kavramsal becerilerdir. Türkiye 100 yılı Marif Öğretim Programı'ndaki modelinde gözlemleme, bilgi toplama, karşılaştırma, sorgulama, çıkarım yapma, yapılandırma, yorumlama, muhakeme, değerlendirme, tartışma ve sentezleme gibi bütünleşik becerileri açık biçimde tanımlıyor. Bunların üstünde ise karar verme, problem çözme ve eleştirel düşünme bulunuyor. İşte bu ne demektir? Öğrenci sadece bilgiyi hatırlamayacak, bilgiyi parçalayacak, ilişkileri görecek, yeni bir bütün kuracak, seçenekleri değerlendirecek ve bir karara ulaşacaktır. İşte bu inovatif üretimin zihinsel altyapısıdır. Üçüncü güçlü yön eğilimlerdir. Yine Türkiye 100 yılı öğretim modelinde merak, bağımsızlık, azim ve kararlılık, öz yeterlilik, girişkenlik, oyunseverlik, açık fikirlilik, soru sorma, şüphe duyma ve eleştirel bakma gibi eğilimlere yer veriliyor. Modelin resmi metninde inovatif düşünme ve üretim, alışılmış kalıpların dışına çıkmayı, özgün fikir ve ürün ortaya koymayı ve problemlere çözüm oluşturmayı kapsayacak şekliyle anlatılmış. Yine programın güçlü yönü, dördüncü güçlü yönü ise alan becerileri ve okuryazarlıklardır. Fen bilimlerinde gözlem, hipotez kurma, deney yapma, model oluşturma, kanıt kullanma ve bilimsel sorgulama, matematikte problem çözme, muhakeme, veriyle çalışma ve veriye dayalı karar verme öne çıkıyor. Bilgi okuryazarlığında ise öğrenci, bilgi ihtiyacını fark etmekten, bilgiyi doğrulamaya, bilgiyi sentezleyerek özgün bir bütün oluşturmaktan, bilgiyi kullanarak eleştirel düşünmeye kadar ilerliyor. Daha da önemlisi, okuryazarlık yaklaşımı farkındalık, işlevsellik ve eylemsellik düzeyleriyle kuruluyor. Yani öğrenci sadece bir konunun farkında olmayacak, o bilgiyi kullanacak ve sonunda eyleme geçecektir. Beşinci güçlü yön, insanı yalnızca zihinden ibaret görmemesidir. Model, zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki gelişimi bütüncül biçimde ele aldığını biliyoruz. Sosyal duygusal öğrenme becerilerini derslerden ayrı bir ek konu değil, bütün öğretim süreçlerine nüfuz eden bir yapı olarak tanımlıyor. Bu yaklaşım öğrencinin kendini tanımasını, duygularını düzenlemesini, empati kurmasını, işbirliği yapmasını, sorumluluk almasını ve geri bildirimle gelişmesini destekleyebilir. Bütün bunlar inovatif düşünme ve üretim için son derece güçlü bir içerik mimarisidir. Dolayısıyla Türkiye 100 yılı marif modeli bir beceri pisti kuruyor. Fakat öğrencinin bu piste koşabilmesi okulun uygulama gücüne bağlı olduğunu burada net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Yine burada şunu ifade etmek istiyorum ki bir öğretim programının bu becerileri desteklemesiyle bu becerilerin her sınıfta gerçekten gelişmesi aynı şey değildir. Program ne kadar güçlü olursa olsun, öğretmene yeterli mesleki gelişim sunulmazsa, sınıflar sadece sınav yetiştirme baskısıyla yönetilirse, öğrenciye düşünme ve deneme zamanı verilmezse, araç ve üretim imkanlarına erişimde eşitsizlik varsa, ölçme sistemi yalnızca doğru cevabı ödüllendiriyorsa, inovatif üretim kağıt üzerinde kalabilir. Eğitimde reform gelişimlerinde yayınlanan, ERG'de yayınlanan değerlendirmede marif modelinin bu konuda olumlu ve gelecek vadede imkanlar sunduğunu, özellikle beden-zihin bütünlüğü, sorgulama, keşfetme, problem çözme, bilgi ve fikir üretme yönlerine önemli bir kapı açtığını belirtiyoruz. Aynı değerlendirme, sınav baskısı, kalabalık sınıflar, okul imkanları, öğretmenlerin mesleki gelişimi ve sosyoekonomik eşitsizliklerin uygulamayı zorlaştırabileceğine dikkat çekiyor. Dolayısıyla hükmümüz de dengeli olmalıdır. Programın ruhu destekliyor, beceriler çerçevesi destekliyor, ders alanları destekliyor, değer ve eylem yaklaşımı destekliyor. Şimdi mesele bu imkanı sınıfın günlük hayatına taşımaktır. Bunun için öğretmenlerin ders planlarında gerçek hayat problemlerini, açık uçlu sorulara, araştırmaya, tasarıma, deneye, projeye, tartışmaya, öz değerlendirmeye ve ürün geliştirmeye bilinçli bir biçimde yer vermesi gerekir. Ölçme ve değerlendirme sisteminin de yalnızca son cevabı değil, problem tanımlama, alternatif üretme, kanıt kullanma, işbirliği, deneme ve iyileştirme süreçlerini görmesi gerekir. Aslında biraz sonra anlatacağımız 7 döngü marif modelinin beceri anlayışıyla son derece uyumlu olduğunu görüyoruz. 1. İhtiyacı fark etmek. Bilgi ihtiyacını, çevreyi ve problemi gözlemlemek. 2. İyi soru sormak. Merak, sorgulama, şüphe duyma ve eleştirel bakma. 3. İhtimaller üretmek. Açık fikirlilik, esneklik, sentezleme ve özgün çözüm geliştirme. 4. İlk örneği oluşturmak. Modelleme, tasarlama ve bilgiyi eyleme dönüştürme. 5. İncelemek ve denemek. Deney, veri, kanıt ve bilimsel sorgulama yapmak. 6. İyileştirmek. Değerlendirme, yansıtma, öz düzenleme ve geri bildirim. 7. İz bırakmak. Değerleri eyleme dönüştürmek ve toplumsal fayda üretmek. Sonuç olarak Türkiye Yüzyılın Marif Modeli, inovatif düşünme ve üretim ayrı bir süs veya yan etkinlik olarak değil, farklı becerilerin, eğilimlerin, değerlerin ve alan bilgisinin kesiştiği bir eğitim yaklaşımı olarak destekleyebildiğini görmekteyiz. Fakat program tek başına dönüşüm değildir. Program bir imkandır. Asıl dönüşüm öğretmenin sınıfta kurduğu yaşantıyla gerçekleştiğini de hatırlatmak istiyorum. Değerli dinleyenlerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyenlerimiz, hanımefendi, beyefendiler. Öğrenci yalnızca oturarak, dinleyerek ve not alarak öğrenmez. Hareket ederek öğrenir, dokunarak öğrenir, gözlemleyerek öğrenir, çevresiyle ilişki kurarak öğrenir, arkadaşlarıyla konuşarak öğrenir, bir malzemeyi kullanarak, bir modeli kurarak, bir rolü canlandırarak ve gerçek bir ortamı inceleyerek öğrenir. Bedenin, çevrenin, kullanılan materyallerin ve sosyal etkileşimin üretim sürecinin dışında olmadığını, tam tersine bu süreci şekillendirdiğini biliyoruz. Hareket, keşif, sanat, proje çalışmaları, işbirliği ve öğrencilerin okul dışındaki çevreyle ilişki kurdukları görevlerin önemi de yine inovatif düşünme açısından oldukça önemlidir. Örneğin bir fen bilgisi dersini düşünelim. Öğretmen su kirliliğini anlattığını ifade edelim, öyle planlayalım. Öğrenciler tanımı yazabilir, kirletici maddelerin listesini ezberleyebilir. Tabii ki bu çok kıymetli bir öğrenmedir. Fakat öğrenciler yakındaki bir su kaynağını gözlemlediğinde, örnekler aldığında, çevrede yaşayan insanlarla konuştuğunda, verileri kaydettiğinde ve kirliliğin azaltılması için çözüm tasarladığında başka bir düzeye geçilir. Artık öğrenci sadece su kirliliği hakkında bilgi sahibi değildir. Problemi görmüştür, problemin insan üzerindeki etkisini anlamıştır, veri toplamıştır, çözüm üretmiştir. Bir başka örnek verelim. Edebiyat dersinde bir şiiri yalnızca ölçü, kafiye ve tema bakımından incelemek mümkündür. Ama öğrencilerden şiirin geçtiği ortamı gezmeleri, çevreden görüntüler toplamaları, şiiri yeniden seslendirmeleri, görsel bir anlatıya dönüştürmeleri veya şiirin günümüzdeki yazılması halinde nasıl değişeceğini tartışmaları istenirse, düşünme ve üretim süreci genişler. Tarih dersinde öğrenci sadece bir dönemin olaylarını sıralamayabilir. O dönemde yaşayan farklı insanların gözünden günlükler yazabilir. Bir tarihi kararın farklı sonuçlarını tartışabilir. Bir müze sergisi tasarlayabilir. Geçmişteki bir problemin bugünkü benzerliklerini araştırabilir. Matematik dersinde ise öğrenci yalnızca formülü kullanmayabilir. Okul binasının enerji tüketimini hesaplayabilir. En ekonomik ve çevreci aydınlatma planını geliştirebilir. Bahçenin belirli bir alanı için farklı tasarımlar oluşturabilir. verilerden hareketle okul servis güzergahlarını analiz edebilir. Yabancı dil dersinde ise yalnızca kelime ezberlemeyebilir. Bir sosyal soruna ilişkin kampanya hazırlayabilir. Yabancı bir öğrenci grubuyla ortak proje yürütebilir. Bir turizm rotası oluşturabilir. Kendi şehrini tanıtan bir podcast hazırlayabilir. Yine görsel sanatlar dersinde yalnızca güzel bir resim ortaya koymak değil, bir toplumsal meselenin görsel iletişim yoluyla nasıl anlatılabileceği ele alınabilir. Beden eğitimi dersinde ise öğrenciler yalnızca spor yapmakla kalmayabilir. Engelli bireylerin de katılabileceği kapsayıcı bir oyun tasarlayabilir. Okulda hareketliliği artıracak bir teneffüs modeli geliştirebilir. Bir spor alanının güvenliğini inceleyerek iyileştirme önerileri hazırlayabilir. Dolayısıyla inovatif düşünme ayrı bir ders değil, bütün derslerin içinde kurulabilecek bir öğrenme yaklaşımıdır aslında. Onun için öğrencinin zihni kadar bedeni de sınıfta kullanmalıdır. Eli çalışmalıdır, gözü gözlemlemelidir, kulağı dinlemelidir, ayağı sahaya basmalıdır, kalbi problemlerden etkilenmelidir, aklı çözüm üretmelidir ve vicdanı çözümün kimin yararına olduğunu sorgulamalıdır. İşte bütüncül eğitim budur. Şimdi öğretmenlerin, öğrencilerin ve ailelerin kolayca hatırlayabileceği bir model paylaşmak istiyorum. 7İ inovatif düşünme ve üretim döngüsü, yani aşamanın her birinin baş harfi İ harfiyle başlıyor. Birinci İ, ihtiyacı fark et. Her üretim gerçek bir ihtiyacın fark edilmesiyle başlıyor kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Öğrenci çevresine dikkatle bakmalıdır. Okulunda neyin daha iyi yapılabileceğini gözlemlemelidir. Mahallesindeki insanların hangi sorunları yaşadığını araştırmalıdır. Çevre, ulaşım, enerji, sağlık, iletişim, erişebilirlik ve eğitim gibi alanlarda ihtiyaçları görebilmelidir. Öğrenciye hemen proje konusu vermek yerine bazen şöyle diyebiliriz. Bir hafta boyunca okulda seni rahatsız eden ve iyileştirilmesi gerektiğini düşündüğün durumları gözlemle. Bu görev öğrenciyi hazır proje başlıklarının dışına çıkarır. Mesela bir öğrenci okul kütüphanesinde bazı kitapların hiç okunmadığını fark edebilir. Bir başka öğrenci teneffüslerde yalnız kalan arkadaşlarını gözlemleyebilir. Başka bir yemekhanedeki israfı fark edebilir. Bir diğeri görme problemi yaşayan insanların toplu taşıma araçlarında yaşadığı güçlükleri inceleyebilir. Onun için inovasyonun tohumu dikkatli bir gözlemdir. İkinci iyi soru sor. İkinci aşama problemi soruya dönüştürmektir. Ancak her soru üretimi harekete geçirmez. İnsanlar neden kitap okumuyor? Çok geniş bir soru tabii ki. Bunu daha işlevsel hale getirebilmek için lise öğrencilerinin okul kütüphanesinden daha fazla yararlanmasını nasıl sağlayabiliriz? Okulda gıda israfını yarı yarıya azaltmak için ne yapabiliriz? Teneffüslerde yalnız kalan öğrencilerin güvenli biçimde sosyal ilişki kurmasını nasıl destekleyebiliriz? Okulumuzdaki enerji tüketimini azaltırken sınıfların konforunu nasıl koruyabiliriz? İyi bir soru insan odaklıdır, anlaşılırdır, araştırılabilir niteliktedir. Farklı çözüm ihtimallerine açıktır ve insanları harekete geçirir. Öğretmenin bütün soruları sorduğu sınıfta öğrenci soru sormayı öğrenemez. Öğretmenin bütün soruları sorduğu sınıfta öğrenci soru sormayı öğrenemez. Bu nedenle zaman zaman dersin sonunda şu cümleyi kurmalıyız kıymetli eğitimciler. Bugün ne öğrendiğinizi değil, hangi yeni soruyla buradan ayrıldığınızı yazar mısınız? Bugün ne öğrendiğinizi değil, hangi yeni soruyla buradan ayrıldığınızı lütfen yazınız. Üçüncü iyi, ihtimaller üret. Üçüncü aşamada hemen tek bir çözüme bağlanmamak gerekir. Öğrencilerden mümkün olduğunca farklı ihtimaller üretmelerini isteyebiliriz. Bu aşamada eleştiri kısa süreliğine ertelenmelidir. Çünkü fikir daha doğarken sürekli eleştirilerse asla gelişemez. Öğrenciler bireysel olarak fikir yazabilir. Küçük gruplarda beyin fırtınası yapabilir. Çözümü çizimle anlatabilir. Kavram haritası oluşturabilir. Var olan bir ürünü başka bir amaçla kullanmayı düşünebilir. Doğadan ilham alabilir. Farklı yaş gruplarının veya mesleklerin gözünden probleme bakabilir. Bir soruna bir mühendis nasıl bakardı? Bir sanatçı nasıl yaklaşırdı? Bir doktor neyi önemserdi? Bir çocuk nasıl bir çözüm isterdi? Yaşlı bir bireyin ihtiyacı ne olurdu? Doğanın kendisi bu probleme nasıl bir cevap veriyor gibi sorular öğrencinin alışılmış düşünce yolundan çıkmasını sağlar ve inovatif düşünme için ihtimaller üretmesi için imkanlar sunar. Dördüncü iyi, ilk örneği oluşturur. Dördüncü aşamada ise fikir görünür hale gelir. Bu ilk örnek kusursuz olmak zorunda değildir. Kağıttan bir maket yapabilir, basit bir çizim olabilir, bir hikaye taslağı oluşturabilir, bir uygulamanın ekran görüntüsü olabilir, bir deney düzeneği olabilir, bir afiş olabilir, bir drama canlandırması olabilir, bir hizmet modelinin akış seması olabilir. İlk örneğin amacı son ürünü oluşturmak değildir. Fikrin nerede çalışıp nerede çalışmadığını görmektir. Bu nedenle öğrencilerin pahalı malzemelere ihtiyacı olmayabilir. Karton, bant, atık malzeme, oyun hamuru, kağıt, kalem ve basit dijital araçlarla ilk örnekler geliştirebilir. Burada çocuğa verilen mesaj şudur. Fikrini zihninden çıkar ve görünür hale getir. Beşinci iyi, incele ve dene. Beşinci aşamada ise öğrenci ürünü test eder. Çözüm gerçekten işe yarıyor mu? Kullanıcı ürünü anlayabiliyor mu? Beklenmeyen bir sorun ortaya çıkıyor mu? Ürün güvenli mi? Uygulanabilir mi? Maliyeti nedir? Çevreye etkisi nasıldır? Öğrenci bu aşamada başarısızlıkla karşılaşabilir tabii ki. Ama buna başarısızlık demek yerine öğrenme verisi demek daha doğru olur. Bir deney beklenen sonucu vermediyse öğrenci bir şey öğrenmiştir. Bir maket kırıldıysa zayıf noktayı bulmuştur. Bir kullanıcı ürünü anlamadıysa iletişim tasarımındaki problemi görmüştür. Bir çözüm çok pahalı çıktıysa maliyet unsurunu fark etmiştir. Hata üretimin karşıtı değildir asla. Hata doğru değerlendirildiğinde üretimin öğretmenidir. Altıncı iyi, iyileştir. Altıncı aşama geri bildirimi savunmaya geçmeden dinlemektir. Geri bildirim 3 bölümden oluşabilir. Ürünün güçlü tarafı nedir? Hangi bölüm geliştirilmelidir? Bir sonraki denemede ne önemsiyoruz? Öğrenci geri bildirim aldıktan sonra tasarımını değiştirir, bazı bölümleri çıkarabilir, yeni bir özellik ekleyebilir, dili sadeleştirebilir, malzemeyi değiştirebilir, hedef kitlesini yeniden tanımlayabilir. İnovatif üretimin önemli bir kısmı ilk fikirde değil, iyileştirme aşamasında ortaya çıkar. Çünkü ilk fikir çoğu zaman hamdır, değerli ürün sabırla işlenen fikirdir. Yedinci iyi, iz bırak. Son aşamada öğrenci ürettiği çözümü paylaşır ve etkisini değerlendirir. Ürün kimlerin hayatına dokunuyor, hangi problemini ölçüde azaltıyor, insanlarda nasıl bir tepki aldı, başka nerelerde uygulanabilir, sürdürülebilir olması için ne gerekir? Bu aşama tabii ki çok önemli. Çünkü öğrenciler yalnızca öğretmene teslim edilmek üzere proje yapmamalıdır. Projelerin gerçek bir muhatabı olmalıdır. Okul yönetimi olabilir, belediye olabilir, bir sivil toplum kuruluşu olabilir, bir işletme olabilir, veliler olabilir, mahalle sakinleri olabilir, başka okullar olabilir. Öğrenci yaptığı çalışmanın gerçek dünyada karşılık bulduğunu gördüğünde şu duyguyu kazanır. Benim düşüncem ve emeğim bir değer oluşturabilir. İşte öz yeterlik böyle gelişir. İşte liderlik böyle başlar. İşte öğrencinin okuluna ve yaşadığı topluma aidiyeti böyle güçlenir. Dolayısıyla inovatif düşünmede 7 iyi döngüsünü bir kez daha hatırlamak gerekirse önce ihtiyacı fark et. Bu ihtiyaca dönük iyi soru sor. İhtimaller üret, ilk örneği oluştur. İncele, dene ve iyileştir, iz bırak. İşte bu döngü. Fen dersinde de kullanılabilir, edebiyatta da, matematikte de. Sanatta, sporda, sosyal sorumluluk çalışmalarında hepsinde kullanmak mümkündür. Önemli olan öğrencinin hazır bir talimat yerine getirmesi değil, düşünme ve üretme sürecinin sorumluluğunu üstlenmesidir. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, İnovatif düşünme ve üretimin gelişmesi için öğretmenin rolü son derece önemlidir. Fakat burada öğretmeni sınıftan çekmekten veya öğretmenin rehberliğini azaltmaktan söz etmiyoruz. Tam tersine öğretmenin görevi daha nitelikli hale getirmesinden bahsediyoruz. Öğretmen, konuyu bilen, öğrenme sürecini tasarlayan, güvenli ortamı kuran, doğru soruları soran, öğrencinin düşünmesini gözlemleyen, gerektiğinde yönlendiren ve süreci değerlendiren kişi olmalıdır. Öğretmen, her cevabı hemen vermek zorunda değildir. Bazen öğrencinin sorusuna başka bir soruyla karşılık vermek daha doğru olabilir. Örneğin, sen bu konuda ne düşünüyorsun? Bunu hangi veriye dayanarak söylüyorsun? Sence başka bir ihtimal olabilir mi? Arkadaşının fikri sana ne düşündürdü? Bir çözümün çalışmadığı bir durum düşünür müsün? Fikrini nasıl test edebiliriz? Daha az malzeme ile aynı sonucu elde edebilir miyiz? Gibi sorular sormak öğrenciyi zihinsel olarak harekete geçirir. İnovatif düşünmenin geliştiği sınıflarda öğretmen sadece konuşan kişi değildir. Öğrencilerin birbirlerini dinlemesini sağlar. Farklı düşüncelerin ifade edilmesine neden olur. Tartışmanın kişilere değil fikirlere yönelmesini öğretir. Öğrencinin gerekçe sunmasını ister. İşbirliğini düzenler, sessiz öğrencilerin de sürece katılabileceği yöntemler geliştirir. Burada öğretmenin kullandığı dil tabii ki çok önemli. Bu yanlış demek yerine şu ifadeler kullanılabilir. Bu sonuca nasıl ulaştığını bize anlatmak ister misin? Bu çözüm hangi durumda işe yarayabilir sence? Burada yeniden düşünmemiz gereken bölüm hangisi? Peki başka bir veri bulabilir miyiz? Bu yanlışın doğru kabul edilmesi anlamına gelmez tabii ki. Öğrencinin zihinsel sürecini anlayarak yanlışı öğretim fırsatına dönüştürmesi anlamına gelir. Ancak öğretmenden bu yaklaşımı bekliyorsak, öğretmenin de güvenli bir çalışma ortamına ihtiyacı vardır. Sürekli evrak baskısı yaşayan, her uygulamasında eleştirilmekten korkan, karar süreçlerine katılamayan ve mesleki gelişim için yeterli zaman bulamayan bir öğretmenden sınırsız inovatif beceri bekleyemeyiz. İnovatif okul önce öğretmenine düşünme ve üretme hakkı veren okuldur. Ve öğretmenler kendi uygulamalarını paylaşabilmelidir. Branşlar arasında ortak çalışmalar yapılabilmelidir. Bir matematik öğretmeni sanat öğretmeniyle proje yürütebilmelidir. Fizik öğretmeni teknoloji tasarım öğretmeniyle birlikte çalışabilmelidir. Edebiyat, tarih ve görsel sanatlar öğretmenleri ortak bir şehir kültürü projesi geliştirebilmelidir. Rehberlik servisi, beden eğitimi ve sınıf rehber öğretmenleri okul aidiyetini güçlendiren uygulamalar tasarlayabilmelidir. Bundan dolayıdır ki inovasyon tek başına kahramanlık yapan insanların işi değildir. İnovasyon birlikte düşünme kültürüdür. Türkiye Yüzyılı Marif modelinde merak, bağımsızlık, azim, öz yeterlilik, özgüven, girişkenlik, oyunseverlik, soru sorma, açık fikirlilik, analitiklik ve eleştirel bakma gibi eğilimlerin becerileri harekete geçirmesi düşünülmektedir. Bu da öğretmenin yalnızca içerik aktaran değil, bu eğilimleri yaşantıya dönüştüren öğrenme tasarımcısı olmasını gerektiriyor. Değerli dinleyenlerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, sevgili gençler. Bir okulda neyi ölçüyorsanız zaman içinde öğrenciler ve öğretmenler onu önemsemeye başlıyor. Bunu hep gördüm. Sadece test sonucunu ölçerseniz test çözmek önem kazanır. Sadece son ürünü değerlendirirseniz süreç görünmez olur. Bu nedenle inovatif düşünme ve üretimi geliştirmek istiyorsak ölçme ve değerlendirme anlayışımızı da geliştirmeliyiz. Bir proje şu ölçütlerde değerlendirilebilir. Öğrenci ihtiyacı doğru tanımlayabildi mi? Problemi anlamak için araştırma yaptı mı? Güvenilir kaynaklardan yararlandı mı? Birden fazla çözüm ihtimali geliştirdi mi? Fikrinin özgün yönünü açıklayabildi mi? Çözümün uygulanabilirliğini değerlendirdi mi? Bir ilk örnek oluşturdu mu? Ürününü test etti mi? Aldığı geri bildirimleri kullandı mı? İlk ürünle son ürün arasında gelişme var mı? Ekip çalışmasına katkı sundu mu? Kendi öğrenme sürecini değerlendirebildi mi? Ortaya çıkan ürün insana, topluma ve çevreye bir değer sağlıyor mu? Bu ölçütler bir değerlendirme anahtarında açık biçimde öğrenciyle paylaşılabilir. Ve sonuçta bir proje sonunda şu sorularla öğrencinin projesi değerlendirilebilir. Bu süreçte en güçlü olduğum alan neydi? En fazla zorlandığın hangi bölüm hangisiydi? İlk fikrin neydi, nasıl değişti? Arkadaşlarından ne öğrendin? Bir daha yapsam neyi farklı yapardım veya yapardın? Ürünün gerçek hayattaki etkisi nedir gibi öğrencinin kendisine bu soruları sorma imkanı sordurmak gerekiyor ve portfolyo ve gelişim dosyaları da aslında bu gelişimi göstermek için önemli bir araç, önemli bir ölçme değerlendirme imkanı sunduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla gelişim yalnızca varış noktasında görülmez kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Gelişim ilk hal ile son hal arasındaki yolculukta görülür. Dolayısıyla bu süreçte öğrenci şunu öğrenir: benim sadece cevabı bilmem değil, düşünmem ve geliştirmem de bekleniyor diye ifade edilir. Onun için inovatif bir okul kültürü oluşturmak hepimizin vazifesi olmalı. Bundan dolayı her dönemde gerçek hayat problemini çocuklar tarafından belirlenmesi sağlanmalı. Dersler arasında işbirliği, bağlantı kurulmalı. Üretim alanları oluşturulmalı. Fikir ve ürün günleri düzenlenmeli. Başarısız denemeler görünür hale gelmeli. Öğrenci karar süreçlerine katılmalı ve toplumda yeniden bir bağlantı kurmaları sağlanmalı. Ve inovatif okul en fazla robotun bulunduğu okul değil, çocuğun soru sorabildiği ve fikrinin değere dönüştürülebildiği bir okul olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. İnovatif düşünme ve üretim meselesini sadece ekonomi, teknoloji veya meslekler açısından tabii ki ele almamalıyız. Bu konu aynı zamanda öğrencinin kendisini ifade edebilmesiyle ilgili olduğunu ifade etmek istiyorum. Bir genç düşüncesinin dinlendiğini, emeğinin görüldüğünü, farklılığın küçümsenmediğini ve okuluna katkı sağlayabildiğini hissettiğinde adiyeti güçlenir. Kendisini değersiz hisseden çocuk bazen dikkat çekmek için olumsuz davranışlara yönelebilir. Kendini ifade edecek güvenli bir alanı bulmayan öğrenci içine kapanabilir ve öfkesini farklı yollarla gösterebilir. Elbette inovatif çalışmalar disiplin sorunlarını ve akran nezaketsizliğini tek başına çözen sihirli bir yöntem de değildir. Ancak öğrencilerin birlikte üretmesi, birbirlerinin güçlü yönlerini görmesi, farklı bakış açılarını dinlemesi, ortak bir amaç etrafında buluşması daha olumlu bir okul iklimi oluşmasını sağlayabilir. Liderlik bir problemi herkesten önce fark etmek değil, çözüm için sorumluluk almak ve geride faydalı bir iz bırakmaktır diyoruz. Bugünün çocuklarına sürekli olarak büyüyünce ne olacaksın diye soruyoruz. Belki soruyu şöyle değiştirmeliyiz: hangi problemi çözmek istiyorsun? İnsanların hayatına nasıl bir katkı sunmak istiyorsun? Dünyada neyin daha iyi olmasını arzu ediyorsun? Bunun için bugün hangi küçük adımı atmayı düşünüyorsun? Belki meslek bu soruların ardından gelecektir. Çünkü önce anlam gelir, sonra amaç gelir, sonra emek gelir, sonra üretim gelir. Bütün bunların sonunda meslek, insanın taşıdığı anlamın bir aracına dönüşmesidir diyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün Eğitim Dünyası programında çocuklarımıza gelecekte inovatif düşünme ve bilgilerini üretime dönüştürebilmekle ilgili okulda ve çevremizde neleri daha iyi yapabiliriz, onun üzerine konuşmaya çalıştık. Bugünün dünyasında bilgiye sahip olmak önemli, ancak bilgiye sahip olmak tek başına üstünlük olmadığını vurgulamaya çalıştık. Bilgiyi anlamlandırmak, iyilikle kullanmak, yeni çözümlere dönüştürmek ve insanın hizmetine sunmanın öneminden bahsettik. Ezber çocuğa geçmişin cevaplarını öğretir ama inovatif düşünme geleceğin sorularını karşılamaya hazırlar. Üretim ise çocuğa dünyayı değiştirebilecek bir güce sahip olduğunu gösterir. Öyleyse çocuklarımıza yalnızca doğru cevabı bul demeyelim. Şunu da söyleyelim: problemi fark et, İyi soru sor, farklı ihtimalleri düşün, ilk adımı at, dene, kesinlikle dene. Sonra iyileştir ve insanlık için büyük bir iz bırak demeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle okullarımızda İnovatif düşünmenin ve inovatif okul kültürünün oluşturulması dileğiyle kalın sağlıcakla Rabbime emanet ediyorum.